Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar-ı Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems-i 2'de 1403 Hicri Kameri, 20 Cemadüs-Sani 1446 ve miladi 22 Aralık 2024 Pazar. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Suriye gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kalk ve Önce Sen Öldür podcast'ı ve Necmi Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi bölge milletleri bölge için daha iyi yarınlara imza atacak açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Amerika İslam ülkelerini zayıflatma peşinde dedi. İsmail Bekai, Yemen'in saldırıları, Amerika'nın Yemen'e saldırıları savaş suçu örneğidir dedi. Tümgeneral Musevi direniş, Siyonist rejimi yayılmacı yüzünü dünyaya gösterdi açıklamasında bulundu. İran, Pakistan'a başsağlığı mesajında bulundu. Ve Şam'da protesto ile bir düzenlendi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Siyonist rejim İsrail'in Hamas ve Hizbullah'ı yok etme hedeflerinden hiçbirinin gerçekleşmediğine işaretle bölgenin onurlu milletlerinin Allah'ın yardımıyla kötü rejimin kökünü kazıyıp bölge için daha iyi yarınlara imza atacaklarını belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın kutlu doğum günü dolayısıyla bugün Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyinisi'nde bir grup Ehl-i Beyt Mersihani ile buluştu. Ehl-i Beyt Mersihanlarına seslenen devrim lideri Ayetullah Hamine'yi Mersihanlık önemli bir açıklama aracıdır. Şüphe uyandırmak düşmanın temel amaçlarından biridir ve bugün bir açıklamaya ihtiyacımız var. Sizler Ehl-i Beyt Mersihanları olarak bu büyük işi yapabilecek olanlar arasındasınız dedi. Zorbalık yapanın, kaos çıkarmanın, Amerika'nın ülkelere hakim olma planları arasında yer aldığını belirten Ayetullah Hamine'yi Suriye'de kaos yarattılar ve şimdi kazandıklarını sanıyorlar. Şimdi ise Amerikalı bir yetkili dolaylı olarak İran'da kim sorun çıkarırsa ona yardım edeceklerini söylüyor. Aptallar yanlış hesap yapıyorlar ifadesini kullandı. Ayetullah Hamine'yi İran halkının bu alanda Amerika'ya hizmet edenleri ayakları altında ezeceğini söyledi. İslam İnkılabı rehberi konuşmasına sürekli İran'ın bölgedeki vekil güçlerini kaybettiğini söylüyorlar. Bu da başka bir hata. İslam Cumhuriyeti'nin vekil gücü yoktur. Yemen savaşıyor çünkü Allah'a inanıyor. Hizbullah savaşıyor çünkü imanın gücü onu sahaya çıkarıyor. Hamas ve İslami Cihad savaşıyor çünkü inançları onları buna zorluyor. Bunlar bizim vekil güçlerimiz değil. Bir gün harekete geçmek istersek vekil bir güce ihtiyacımız yok ifadelerine ekledi. Siyonist rejimin kazanıyormuş gibi yaptığını belirten Ayetullah Hamine'yi bu rejimin yetkililerine hitap ederek ''Zavallılar nerede kazandınız? Gazze'de mi kazandınız? 40 bin kadın ve çocuğu bombayla öldürüp ilk başta açıkladığınız hedeflerin hiçbirine erişememek zafer mi? Hamas'ı mı yok ettiniz? Gazze'deki esirlerinizi kendiniz mi serbest bıraktınız? Hizbullah'ı yok etmek istediğinizi söylediniz ve Seyyid Hasan Nasrullah gibi bir insanı şehit ettiniz. Acaba Hizbullah'ı yok edebildiniz mi? Hizbullah yaşıyor, Filistin direnişi yaşıyor, Hamas yaşıyor, İslami Cihad yaşıyor. Siz kazanmadınız, aksine yenildiniz ifadelerinde bulundu.
Dışişler Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Amerika'nın uluslararası kurallar ve ilkeleri açık şekilde ihlal edip Siyonist rejimi vekaleten ve ortak projeleri çerçevesinde İslam ülkelerini yıkmak, zayıflatmak ve bölgeyi domine etme peşinde olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Irakçı bugün Yemen Dışişleri Bakanı Cemal Ahmet Ali Amir ile telefonda Amerika, İngiltere ve Siyonist rejimi Yemen'e saldırılarını kınadı. Bakan Irakçı, Yemen milletinin mazlum Filistin halkına onurlu desteği ve direnişini takdir ederek Siyonist rejimin Amerika ve bazı diğer batılı ülkelerin sınırsız desteğiyle işlediği tüm suç ve saldırılarına rağmen kendi şeytani hedeflerine ulaşamadığını vurguladı. Yemen Dışişleri Bakanı da bu ülkenin son durumu hakkında bilgi vererek İran İslam Cumhuriyeti'ne düşmanların saldırıları karşısında Yemen halkı ve hükümetine verdiği desteğinden dolayı teşekkür etti. Ali Amir, Amerika ve İsrail'in bölgeyi domine etmeye çalıştığına işaretle büyük İslam ülkeleri ve milletlerinin kendi büyük kapasite ve potansiyeliyle onların hırs ve arzularının gerçekleşmesine engel olmaları gerektiğini kaydetti. Amerika ve Siyonist rejim İsrail dün gece Yemen'in başkenti Sana'ya başta olmak üzere bazı noktaları bombaladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai Hamane, Amerika'nın Yemen'e tekrarlanan saldırılarının uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ihlali olduğu gibi tüm uluslararası insani hukuk ilkeleri ve kurallarının ihlali olup savaş suçu için örnek teşkil ettiğini belirtti. Dışişleri Sözcüsü Bekai, Amerika'nın San'a'daki hedeflere yönelik hava saldırılarını kınarken, Amerika'nın bu saldırılarının savaş suçu için örnek sayıldığını vurguladı. Bekai, Yemen'in onurlu milletinin mazlum Filistin milletine desteği ve dayanışmasının Yemenlilerin işgal ve soykırıma karşı desteklemek için güçlü iman ve inancından kaynaklandığını işaretle, İslam dünyası ve bölge ülkeleri ve de Birleşmiş Milletler'den Amerika, İngiltere ve Siyonist rejimin Yemen'e yönelik eylemlerine karşı ciddi girişimlerde bulunmaları istedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı yaptığı açıklamada Yemen'in başkenti Sana'ya dün gece düzenlenen saldırıyı üstlendi.
İran Ordu Başkomutanı Emir Tümgeneral Musevi, Filistin direnişi bir ayna gibi emperyalist sistemin ve Siyonist rejimin çirkin yüzünü tüm dünyaya gösterdi dedi. İran Ordusu Başkomutanı Emir Tümgeneral Musevi katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin direnişinin mazlumların haklı sesini dünyaya duyurmadaki rolüne değinerek Filistin direnişi bir ayna gibi emperyalist sistemin ve Siyonist rejimin çirkin yüzünü tüm dünyaya gösterdi. Ancak onlar bu aynayı kırarak gerçeği gizleyebileceklerini sandılar. Oysa ayna bin parçaya da ayrılırsa her bir parçası yine gerçeği yansıtacaktır. yansıtmaya devam eder dedi. Batı'nın medya imparatorluklarının direnişi bastırmaya ve kendi zaferlerini öne çıkarmaya çalıştığını belirten Tümgeneral Musevi, direniş yaralansa bile asla korkutulamaz. Direniş dünyada zafer ya da şehadetle ödüllendirilirken ahirette ise Allah'ın yakınlığına erişir. Buna karşın dünyada nefret edilen ve ahirette cehennemi hak edenler zulmü savunanlardır ifadelerini kullandı. Musevi, Filistin direnişinin şehitlerin kanıyla güçlenerek ilerleyeceğini ve sonunda Siyonist rejimi ve emperyalizmi yok edeceğini vurguladı.
İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Pakistan'ın Hayber Pahtunia eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 16 güvenli görevlisinin şehit olmasından dolayı taziye mesajı yayımladı. Büyükelçi Emiri Mukaddem sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Hayber Pahtunia'ya gerçekleşen terör saldırısında 16 güvenlik görevlisinin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Pakistan hükümeti, ordusu ve halkına, özellikle hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Şehitlere Yüce Allah'tan rahmet, yaslı ailelere sabır diliyorum. Pakistan yetkililer cumartesi günü Afganistan sınırını yakın Hayber Pahtunia eyaletinde bir askeri kontrol noktasının düzenlenen saldırıda 16 askerin hayatını kaybettiğini ve 5 askerin de yaralandığını bildirdi. Edinilen bilgilere göre saldırı 30'dan fazla militanın bölgedeki Makin ilçesindeki askeri kontrol noktasına gerçekleştirdi, baskın sonucunda meydana geldi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Heyet-i Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed el-Culani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık 2024 Cuma günü yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'da inşallah oraya gidecek, yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar demişti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da 12 Aralık'ta Şam'ı ziyaret etmişti.
El Meyadin televizyon kanalı Suriye'nin başkenti Şam'da Suriyeli kadınların protesto eylemi düzenlediğini duyurdu. Sahab Haber Anan Merhaba Ajansı'ndan nakden verdiği haberde Şam'ın El-Hicaz meydanında toplanan kadın aktivistler Şam'da toplanarak kadınların haklarının güvence altına alınmasını istediler. El Meyadin ayrıca Teşin Barajı etrafında Suriye Demokratik Güçleri ile Türkiye desteği altındaki ulusal ordu grubu arasında yeniden çatışma yaşandığını bildirdi. Suriyeli bir kaynak ise Siyonist rejime ait tanklar ve devriye araçlarının Koneytra çevresindeki Hemidiye eksenine giriş yaptığını ve Siyonist işgalcilerin Suriyelilerin evlere ve tarlalarında arama yaptığını duyurdu. Bundan önce bazı haber kaynakları HTŞ lideri Muhammed Colani'ye bağlı unsurlarında yasal izin olmadan Suriyelileri tutuklayıp işkenceden geçirdiğini aktarmıştı.
Siyonist rejimin Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 45.259'a yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgalcilerin Gazze şeridine sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İşgalcilerin son 24 saatte Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 3 katliamda 32 kişinin şehit olduğu 54 kişinin yaralandığı belirtildi. İşgalcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 45.259'a, yaralı sayısının da 107.627'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak işgalcilerin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi.
Siyonist yerleşimciler bir kez daha işgal rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesinin izlediği politikalarını protesto ettiler. Sahab Haber Anan bildiğine göre Siyonist yerleşimciler ve Filistin direnişinin elindeki esirlerin ailelerinin katılımı ile düzenlenen gösteride eylemciler Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile esir takası anlaşmasının yapılmasına vurgu yaptılar. İsrail'in Kanal 12 televizyonu yerleşimcilerin Siyonist rejimin başkanı Herzog'un konutu önünde toplanarak onun Netanyahu'nun yasaları çiğnemesi karşısında sessiz kaldığını belirttiklerini aktardı. Siyonist esirlerin aileleri işgal rejiminin Gazze'yi sonuçsuz saldırıları durdurup esir takası anlaşmasını da imzalamasını istiyorlar. Öte yandan İsveç'te de çocuk katili İsrail protesto edildi. Siyonist İsrail'in Gazze şeridindeki çocuk katliamları İsveç'in Uppsala kentinde protesto edildi. İrlanda Dublin yetkilileri ve sakinleri de Filistin halkını desteklemek için yürüdü. Bu ülkenin başkenti Amman'daki Ürdün halkı bir kez daha Filistin halkına destek vererek işgalci İsrail rejiminin Gazze şeridinde işlediği suçları kınadı. Norveç'in başkenti Oslo'da Filistinli aktivistler gösteri düzenleyerek ülkenin Norges Bank'ında İsrail'in Gazze saldırısına yardımcı olan yatırımlardan çekilmesini de istedi. Suriye'nin Dera vilayetinin batısındaki Yarmuk Havuz köylerinde yaşayan Sa'da sakinlere gösteriler düzenleyerek İsrail işgaline karşı çıkan İsrail ordusunun Suriye topraklarını terk etmesini talep etti. Ramallah'taki Bizeyt Üniversitesi öğrencileri Filistin halkına destek için sokaklara çıkarak Kudüs'ü işgal edenlerin suçlarını kınadı.
Esarullah Hareketi üyesi Yemen'in Gazze'ye destek konusundaki tutumunun sağlam olduğunu belirtti. Esarullah Hareketi üyesi Yemen'in Gazze'ye destek konusundaki tutumunun sağlam olduğunu belirterek, Siyonist Amerikan düşmanıyla sınırsız bir savaş içerisinde olduğumuzu, işgal altındaki Filistin'deki hedef bankamızın tamamlandığını, ortaya çıkaracağımız yeni silahlara sahip olduğumuzu vurguladı. Yemen'in Gazze'ye destek aynı zamanda Yemen'in egemenliği savunma çerçevesinde Siyonist rejime yönelik operasyonları son birkaç günde zirveye ulaşırken Esarullah Hareketi'nin siyasi ofis üyesi Hezam Esad yaptığı konuşmada Yemen'in Siyonist rejim ve Amerika hükümeti ile açık savaşının tırmanmaya devam edeceğini duyurdu. Hizam Esad, El Meyadin ile konuşmasında Sana füzelerini ve dronlarını düşmana karşı kullanmaya devam edeceğini ve şu anda Yemen'de gerçekleşen çatışmanın Amerikan hükümeti ve Siyonist işgal rejimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında işgal rejimi ve Amerikan hükümeti ile sınırsız bir savaş çerçevesindeyiz ve gerilimi tırmandırma yolundayız ve saldırıya saldırı politikasına güvenmiyoruz. Her saldırıya birkaç saldırıyla cevap vereceğiz. Çatışmaların tırmanması devam ediyor ve hedef bankamız geniş ve kapsamlı olup Siyonist düşmanın hayati askerleri hedeflerini ve altyapılarını içermektedir diye sözlerini ekledi. Esarullah'ın üyesi ayrıca Yemen'in füze gücüne yeni sistemler getirilmesi sayesinde işgal altındaki Filistin'deki tüm merkezlerin hedeflerimizin menzili içerisinde olduğunu belirtti. Hizam Esad, işgalcilerin Yemen'de hedeflediği tek şeyin siviller ve hizmet merkezleri olduğunu ve bu durumun Siyonistlerin istihbarat eksikliğinin açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Sözcüsü İsmail Bey Kayhamene, Amerika'nın Yemen'e tekrarlanan saldırıların uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ihlali olduğu gibi tüm uluslararası insan hukuk ilkeleri ve kurallarından ihlali sayılıp savaş suçu için örnek teşkil ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay ayrıca Amerika'nın Sana'daki hedeflerine yönelik hava saldırılarını kınarken Amerika'nın bu saldırılarının savaş suçu için örnek sayıldığını vurguladı. Bekay Yemen'in onurlu milletinin mazlum Filistin milletine desteği ve dayanışmasının Yemenlilerin işgal ve soykırıma karşı desteklemek için güçlü iman ve inancından kaynaklandığını işareti İslam dünyası ve bölge ülkeleri de Birleşmiş Milletler'den Amerika, İngiltere ve Siyonist rejime Yemen'e yönelik eylemlerine karşı ciddi girişimlerde bulunmalarını istedi. Amerikan Merkezi Kuvvetler Komutanlığı yaptığı açıklamada Yemen'in başkenti Sana'ya dün gece düzenlenen saldırıyı üstlendi.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, Amerika'nın F-18 savaş uçağının Yemen güçleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Serre dün Amerika'nın bir uçak gemisiyle birkaç muhrip gemisine karşı operasyon düzenlediklerini bildirdi. Yahya Serre Amerikan gemisini 8 füze ve 17 insansız hava aracı ile hedef aldık, F-18 uçaklarından birini düşürdük dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini yanlışlıkla düşürdüğünü bildirmişti.
Pakistan Savunma Bakanı, Washington'un bu ülkenin füze programına karşı tehdit, yaptırım ve çıkışlarına gösterdiği tepkide, İslamabad'ın kendi füze programından geri adım atmayacağını belirtti. Pakistan Savunma Bakanı Hoca Muhammed Asif, Washington'un İslamabad'ın füze programına karşı son yaklaşımına tepki göstererek Pakistan'ın füze programının asla müzakere ve uzlaşma konusu olmadığını vurguladı. Muhammed Asif, Pakistan'ın kabiliyetlerinin sadece kendini savunmak için olduğunu, bu ülkenin asla taarruz düşüncesinde olmadığını kaydetti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısının İslamabad'ın füze programına karşı sözlerine gösterdiği tepkide, İslamabad'ın füze programının stratejik ve savunma amaçlı olup bu ülke milletine ait olduğunu, İslamabad'ın asla açık ve gizli tehditler karşısında minimum caydırıcı olanı korumak için kendi hakkından asla taviz vermeyeceğini bildirmişti.
Ve son haberimiz, Rusya'nın önemli kentlerinden Kazan'a düzenlenen saldırıya tepki gösteren Vladimir Putin, düşmanın bunu yaptığına pişman olacağının altını çizdi. Putin, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a düzenlenen İHA saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde düşmanın buna pişman olacağını kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Siyonist rejimin subaylar arasında yaygın olan istifa dalgası etrafında. Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşın yıpratma savaşına dönmesi ve bu savaşın Siyonist askerler açısından sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte İbrani kaynakları yüzlerce askerin istifa ettiğini bildirdi. Siyonist askerlerin istifası birkaç açıdan önemlidir. Birinci boyut, istifa zamanı ile ilgilidir. Siyonist rejim Gazze ile savaşın ortasındayken ve savaşın bittiğine dair henüz bir işaret yokken, Siyonist askerler görevlerinden istifa ediyor. Bu bağlamda İbranice yayınlanan İsrail Hayom gazetesi, bu yıl Siyonist rejime bağlı yaklaşık 500 subayın istifa ettiğini ortaya koydu. Bu olay istifaların savaşın sonuna kadar ertelenmesinin beklenmesine rağmen yaşanıyor. İkinci boyut ise Siyonist ordudaki insan gücünün yetersizliği ile ilgilidir. Siyonist haber kaynakları son aylarda bu rejimin insan gücü sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu, yaklaşık 12 bin yeni askeri personele ihtiyaç duyulduğunu duyurdu. Öyle ki aşırı Yahudiler bile askere çağrıldı. Siyonist gazete İsrail Hayom, yüzlerce askerin istifasının Siyonist orduda endişelere yol açtığını, çünkü savaşın yeni ihtiyaçlarına göre ordunun ciddi bir insan gücü artışına ihtiyaç duyduğunu yazdı.
Üçüncü boyut ise Gazze'deki savaşın yıpratma savaşı olması nedeniyle askerlerin ve ailelerinin hoşnutsuzluğuyla ilgilidir. Savaşın devam etmesi, Siyonist ordunun ekonomik ve sosyal açıdan birçok zarara uğramasına sebep olmuştur. Çok sayıda askeri personel, ailelerinin savaş alanlarında uzun süreli varlığından duyduğu memnuniyetsizlik, hayatlarına yönelik tehditler ve aile üyeleri arasında az bulunmak dahil olmak üzere özellikle sosyal zararlardan şikayetçiler. Dördüncü boyut ise Gazze Savaşı'nın Siyonist askerler açısından yarattığı psikolojik sonuçlarla alakalıdır. İşgalci rejimin diğer subay ve askerlerine göre Siyonist ordunun yedek kuvvetlerinde, özellikle de genç kuvvetlerde psikolojik sorunlar ve depresyon vakalar daha fazla görülüyor. Bu bağlamda Siyonist yazar ve ruhsal bozukluklar uzmanı Rabbi Tal Hofeil bu konuyla ilgili yazısının bir bölümünde Siyonist askerlerden birinin annesinin şu sözlerini aktardı. Bir geri aşkın süredir kimsenin hangi yöne gireceğini ve nasıl biteceğini bilmediği savaşın ardından ordu güçleri kendilerini siyah görüyor. Yani karanlıktalar, psikolojik erozyon içindeler ve motivasyonlarını tamamen kaybetmişler. Sonuçta savaşın devam etmesi ve hatta yeni savaşların başlamasının Siyonist ordudaki insan gücünün durumunu daha da kötüleştirebileceğini söylemek gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Washington'un çifte standartlarının bir simgesi daha başlığı altında. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı ve üst düzey Amerikalı diplomat Barbara Leaf, Cuma günü Tahrir-i Şam'ın lideri ve Suriye'nin yeni başkanı Ebu Muhammed el-Culani olarak bilinen Ahmet Hüseyin-i Şara hakkında konuştu. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve üst düzey Amerikalı diplomat Barbara Leaf, Cuma günü Tahrir-i-Şam lideri ve Suriye'nin yeni başkanı Ebu Muhammed el-Culani olarak bilinen Ahmet Hüseyin-i Şara hakkında yaptığı açıklamada Washington, onun yakalanması için belirlenen 10 milyon dolarlık ödülü iptal etmeye karar verdiğini, onun terörle mücadele ve adile dahil olmak üzere görüşmelerdeki olumlu mesajlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Amerikan heyetinin Suriye gezisi öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, heyeti Tahrir el-Şam lideri Muhammed el-Culani hakkında bilgi verenlere mevcut ödülün verileceğini vurgulayarak heyeti Tahrir el-Şam lideri hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolarlık ödülün hala geçerli olduğunu duyurdu. Elbette kamuoyunun gözü önünde olması nedeniyle Amerikan hükümetin artık Culani'nin nerede olduğuna dair bilgiye ihtiyacı olmadığını açıkladı. Bu ödül 2017 yılında açıklandı ve Suriye'de Beşar Esad hükümetine karşı en güçlü isyancı grup olan Tahrir el-Şam'ın liderini için belirledi. Donald Trump ilk başkanlık döneminde heyeti Tahrir el-Şam'ı terör grupları listesine dahil etti. Amerika, el-Culani için belirlenen 10 milyon dolarlık ödül iptal etmesi, Washington'un heyeti Tahrir el-Şam'ı terör grupları listesinden çıkaracak bir sonraki adımının başlangıcı ve sonunda artık orijinal adı Ahmet el-Şara olarak bilinen el-Culani'nin liderliğindeki hükümetin tanınması olabilir. Kuşkusuz bu eylemler Washington'un yeni Suriye hükümetinden direniş ekseninden ayrılarak İran etkisine karşı koyma beklentisi doğrultusunda alınmıştır. Bu bağlamda Amerikan Dışişleri Bakanı Yakın Doğu İşlerinden sorumlu yardımcısı Barbara Leaf, Cuma günü Şam'da el-Culani ile görüştükten birkaç saat sonra gazetecilere Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra İran'ın Suriye'nin geleceğindeki rolüne ilişkin bir soruya yanıt olarak İran'ın hiçbir rolü olmayacağını ve olmamalı diye belirtti.
Bu şekilde Washington'un yeni Suriye hükümetinden gerçek beklentisi Siyonist rejimin İran ile ve Lübnan'daki Hizbullah hareketi gibi Tahran'a bağlı gruplarla Filistin'e direniş grupları ve diğer direniş odaklı gruplarla mücadele isteğiyle uyumludur. Böylece kendince İran'ın liderliğindeki direniş eksenini ciddi bir sorunla karşı karşıya bırakmak istiyor. Amerika'nın el-Culani'den beklentisi Biden yönetiminin yetkilileri tarafından dile getirildi. Bu bağlamda Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Perşembe günü yaptığı açıklamada, heyeti Tahrir-i Şam ve Suriye'de yeni ortaya çıkan yetkililere onların resmen tanınması ve uluslararası toplumdan desteği ihtiyaçlarının yanında onlardan bazı özel beklentilere mevcut olduğunu bilmeleri gerektiğini söyledi. Blinken heyeti Tahrir-i Şam lideri Culani'nin sözlerini olumlu karşılarken fakat herkesin onun performansına odaklandığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Washington'un direniş eksenine yönelik düşmanca tutumuna yanıt olarak bir röportajında bölgede direniş ekseninin oluşmasındaki temel amacın Filistin'deki Siyonist rejimin işgali ve saldırganlarına karşı mücadele etmek ve karşı çıkmak ve ayrıca Filistinlilerin haklarını savunmak olduğunu belirtti. Irakçı'ya direniş gruplarından İran'ı takip etti ve İran'ın komutası altında olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu vurgularken, İran'ın direniş cephesine birleşenleriyle Siyonist rejime karşı savaşma ve Filistin halkını destekleme hedefini paylaştı ve direniş gruplarından her biri bağımsız hareket ettiğini belirtti. Irakçı ayrıca General Şeyh Süleyman denen fedakarlıkları ile IŞİD ve diğer terör örgütleri ile mücadele etmek için Suriye'de İranlı danışmanların varlığına dikkat çekti ve Suriye'deki işlerin çökmesi nedeniyle terör tehdidinin Suriye'ye geri dönmemesi ve bunun tüm bölge ülkeleri için tehdit oluşturmaması konusunda uyarıda bulundu. Amerika'nın El Jolani ve Heyeti Tahrir-i Şam'a yönelik yeni tutumunda dikkat çeken konu, Washington'un bu konudaki tutumunun 180 derece değişmesidir ki bu da Amerika'nın terörizme karşı ikili tutumunu bir kez daha öne çıkartıyor ve bu da Amerika'nın terörizm konusuna arasal bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akıllıklı olana sorga. Ben ne bekliyorum?
İran şey terörizmine ve o işim o için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Suriye gelişmeleriyle ilgili gündem sıcaklığını korumakta. Siyonist İsrail rejiminin Suriye'ye saldırıları, orada birkaç kilometre Suriye toprağını işgal etmesi ve buna da yine Tahrir-i Şam silahlı örgütlerinin tepkisiz kalması, bölgesel anlamda nasıl bir sonuçlar olabilecek Suriye'nin toprak bütünlüğü için gibi soruları gündemde beraberinde getirdi. Buna paralel olarak yine bölge ülkelerinin, Türkiye'nin, Irak'ın ve diğer Arap ülkelerinin Suriye'nin gelişmeler konusundaki aldığı pozisyonlar, göstermiş olduğu tavırlar dikkat çekici. Diplomatik anlamda Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliği tayin edildi, atandı ve yine de çeşitli Arap ülkelerinin orada büyükelçiliklerinin açılması son haberler arasında gelmektedir. Biz yaşanan bu son olaylara bakmak istiyoruz. Uzman konuğumuzun görüşlerini konuyla ilgili sizlere aktarmaya çalışacağız. Siyasi analist Almanya'dan Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Sağolsunuz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Esad hükümeti devrildikten sonra Suriye'de yaşanan bu krizleri muhakkak siz de takip etmişsinizdir. Birkaç süre öncesine kadar terör örgütü diye adlandırılan bu Tahrir-i Şam örgütü bir aniden bir mahiyet mi değiştirdi, bir pozisyon mu değiştirdi, ne olduysa, hikmet neyse silahlı örgütlere dönüştürüldü ve elebaşı şimdi Suriye'nin lideri şeklinde kendisini göstermeye çalışıyor. Şimdi bu olaylara siz nasıl bakıyorsunuz Abdurrahman Hocam? Suriye'de Esad sonrası dönemi nasıl bir dönem olarak tanıtıyorsunuz biz efendim?
Şimdi teröristlik meselesi ne Birleşmiş Milletler'de ne de Amerika'nın kendi yasalarında ve ne de Türkiye'nin yasalarında işte şöyle şöyle olan terörist şeklinde bir tanımı henüz konulmamış. İsteyen kişiye terörist diyorlar. Acaba yurdunu savunan kişiler terörist olur mu olmaz mı? İsmi terörist olur mu olmaz mı? Yoksa başka ülkelerde eylem yapan mı terörist? yoksa gibi masumları öldüren bir terörist, yani herhangi bir konumu konulmadığı için istediklerinin Amerika istediğine terörist diyor, Mısır istediğine terörist diyor. Mesela Mısır İhvan-ı Müslim'in silahlı olmayan bir ülke de terörist kendi kanununa koymuş, terörist örgütü olarak tanımladı. Türkiye Suriye içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye hiçbir Suriye içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye hiçbir zararı olmayan Kürt gruplarına da terörist diyor. Yani kendi açısından menfaat ve kar ve zararlarına bakıyorlar. Bunlar hemen ertesi gün kalkıyor HTŞ'nin başkanındaki Golani'nin üzerine konulan 10 milyon dolarlık şeyi kaldırıyor. Birden dost oldu. Neden? Sahibi oldu, şey oldu, muhatap oldu. Onsuz orada bir at oynatamayacaklar. Artık onlara göre durum öyledir maalesef. Ve onun için bu gözyaşları dinliyor, bu zulümler dinliyor. Amerika toplumun üzerine bomba atıyor, çoluk çocuk öldürüyor, o terörist olmuyor. İsrail şeylerin üzerine, masumların üzerine, pazarda, yetimhanelerin üzerine, okulların üzerine bomba atıyor, terörist olmuyor da kendi halkını zulümden korumak için çalışan gruplara terörist diyorlar. Ve böyle oldu. Şimdi durum böyle nihayetinde dünyanın göz önünde cereyan ediyor. Ak olan beyaz, beyaz olan ark oluyor, öyle. Şimdi bundan sonra bakalım oradaki pastayı nasıl paylaşacaklar. Mesela çıkar ve menfaat meselesidir. Yani Suriye'nin karakaş gözlerine hayran oldukları için değil, oradaki menfaat ve çıkarlarına bakıyor. Türkiye büyük pastanın büyük bölümünü yemek istiyor. Mısır'da gelip orada bazı iş yerleri, yani o da o şeyde payını almak istiyor. Amerika'da payını almak istiyor. O petrolden şuradan buradan. Bakalım durumlar nasıl cereyan edecek. Temenni ederim Suriye halkı bu musibetten, bu kadar gözyaşından sonra, bu kadar katliamdan sonra akılları başlarına gelir. Kendi topraklarını, kendi vatanlarını, kendi halkları için en iyisini seçerler ve oyuna gelmezler diye temenni ederim.
Doğru. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için efendim.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
İyi günler diliyorum.
Allah'a emanet olun.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamızla konuştuk. Suriye gelişmeler çerçevesinde yaşanan son bölgesel anlamdaki gelişmeler etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini ve analizlerini dinlemiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın. Çok teşekkür ederim Abdurrahman hocam.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın D8 oturumunda Gazze ve Lübnan ile ilgili 5 öneride bulunduğunu, Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Başkanı'nın İran'ın Suriye'deki varlığının IŞİD ile mücadele ve halkı koruma amaçlı olduğunu, İran Büyükelçisi'nin İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü belirtiyor. İttilat gazetesi Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamalarına genişçe yer verdiği haberinde kısaca şunları okuyoruz.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran'ın Suriye'deki danışmanlık varlığının başından itibaren bu ülkenin ordusuna terörle mücadelede ve güvensizliğin çevreye ve tüm bölgeye yayılmasını önlemede yardımcı olmayı amaçladığını, danışmanlık güçlerinin çekilme kararı ise Suriye'deki mevcut koşullar ve bölgenin durumu dikkate alınarak sorumlu bir şekilde alındığını söyledi. İsmail Bekai İrna'ya yaptığı açıklamada İran'ın Suriye'den danışmanlık güçlerini çekmesine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki danışmanlık varlığının başından itibaren Suriye ordusuna terörle mücadelede ve güvensizliğin çevreye ve tüm bölgeye yayılmasını önlemede yardımcı olmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca danışmanlık güçlerinin çekilmesini kararının Suriye'nin güvenlik, askeri ve siyasi koşulları ile bölgedeki durum dikkate alınarak sorumlu bir şekilde alındığını ifade etti. Bekai, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki varlığının yasal ve mevcut Suriye hükümetinin daveti üzerine olduğunu vurguladı ve İran ile Suriye'nin uzun yıllar boyunca terörle mücadelede etkili bir işbirliği gerçekleştirdiğini, bu işbirliği sayesinde IŞİD'in Suriye ve Irak'ta kök salmasının ve terörizmin bölgede yayılmasının engellendiğini söyledi.
Armani Milli Gazetesi, Amerika'nın bölge ülkelerini küçük ülkelere parçalamak istediğini, Esad'ın düşmesi ardından Katar, Türkiye, Avrupa gaz boru hattı projesinin tekrar hayata geçme olasılığının olduğunu, Guterres'in İsrail ve Yemen arasında gerginliğin tırmanmasından endişeli olduğunu belirttiğini aktarıyor. Cami Cem Gazetesi, D8 kapanış bildirisine yer verdiği haberinde şunları belirtiyor.
Mısır'ın başkenti Kahire'de 11.si düzenlenen gelişen 8 ülke D8 zirvesinin ardından kapanış bildirisi yayımlandı. Kapanış bildirisinde zirveye katılan ülkelerin liderleri ve delegasyonları Kahire Deklarasyonu aracılığıyla D8 teşkilatının genişletilmesine desteklediklerini ifade ederek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin örgüte tam üyeliğini memnuniyetle karşıladı. Liderler, D8 teşkilatı üyesi devletlere uygulanan küresel ekonomik istikrarı baltalayacak ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal edecek her türlü tek taraflı ekonomik yaptırıma karşı olduklarını belirterek bu yaptırımların kaldırılmasını talep etti. Bildirde barışı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve işbirliği, karşılıklı saygı ve refah değerlerine dayalı daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan liderler, kardeşlik, barış, diyalog, adalet, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde ortak kalkınma hedeflerini ilerletme sözü verdi. D8 ülkeleri ayrıca fayda sağlayan kapsamlı ve eşitlikçi kalkınmayı teşvik etmek için tarım, gıda güvenliği, enerji, bilim ve teknoloji, sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, altyapı, ticaret, yatırım ve ulaştırma dahil olmak üzere öncelikli işbirliği alanlarındaki ortaklıkları güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.
Tahran Radyosu.
Ebrar gazetesi Irak'ın Suriye'de IŞİD'in hareketleri hakkında uyarıda bulunduğunu, Pakistan füze gücünün ciddi bir tehdit olduğunu ve Zarif'in İran ve Japonya ilişkilerini güçlendirme peşinde olduğunu belirtiyor. Horasan gazetesi İran'da Yelda gecesinin kutlandığı haberinde şunlara yer veriyor.
Yalda gecesi veya Çelle gecesi her yıl sonbahar sonu ve kış başında düzenlenen İran kültür ve tarihinin popüler ve miras kalan kutlamasından biridir. Yalda gecesi aynı zamanda eski İran medeniyetinin mutluluğunu ve parlaklığını sembolü olarak kabul edilir. Bu gecede aileler bir araya gelerek kışın gelişini, eski gelenek ve görnekler, şiirler, dualar ve özel yiyeceklerle kutlarlar. Yalda gecesi derin toplumsal değerleriyle İran toplumunda özellikle de aileler arasında varlığını sürdüren ve dünya çapında popülerliğini koruyan eşsiz bir kültürel etkinliktir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
İran Radyo Podcast. Kalk ve önce sen öldür, İsrail rejiminin hedef aldığı suikastlerin gizli tarihine bir bakıştır. Ve İsrail'in en ünlü yazarlarından biri olan Ronen Bergman'ın 2018'de yazdığı aynı isimli kitaptan alınıyor. Bergman, İsrail'in askeri güvenlik ilişkilerinin önde gelen analistlerinden ve Yediot Ahronot gazetesinin kıdemli güvenlik yazarlarından biridir. Bu kitabı yazmak için siyasi şahsiyetler ve gizli ajanlarla 1000'e yakın röportaj yapıp binlerce belge kullanmıştır. Bergman'a göre İsrail rejimi 2. Dünya Savaşı'ndan ve oluşumundan bu kitabın yazıldığı zamana kadar, yani yaklaşık 70 yıl içinde en az 2700 suikast operasyonu gerçekleştirerek diğer batılı ülkelerden daha fazla insana suikast düzenlemiştir. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu programda Siyonist rejimin 1960'lı yıllarda Mısır'ın askeri ve savunma gücüne saldırmaya yönelik diğer bazı terör eylemlerini incelemeye çalışacağız. Önceki bölümde Mossad'ın Alman bilim adamlarına yönelik suikast girişimlerinden bahsetmiştik. Bu programda ise Siyonist rejimin 1960'lı yıllarda Mısır'ın askeri ve savunma gücüne saldırmaya yönelik diğer bazı terör eylemlerini incelemeye çalışacağız. Hariel'in Alman bilim adamlarına karşı operasyonu, Ben Gurion'un muhalefet lideri Menachem Begin'e iyi bir bahane verdi. Begin, Ben Gurion'a yönelik saldırılarını bir an bile durdurmadı. Ben Gurion kendi partisi Mapay Partisi içinde bile kaynama noktasına ulaşmıştı. Hariel'in ana destekçisi Gilda Mayer ile sürekli tartışıyordu. Hariel'in istifasının üzerinden henüz 2 ay geçmeden Ben Gurion parti üyelerinin desteğini bile kaybettiğini fark etti. Bu nedenle Ben Gurion istifa etti ve yerine Levi Eşkol geçti. Aynı zamanda Mısır, füze güdüm sistemindeki İsrail'e ciddi zarar verebilecek sorunları çözmeye çalışıyordu. Mayer Amit bu kaotik ortamda Mossad örgütünün başındaydı. İsrail ordusunun genç ve zeki komutanlarından biri ve 1956'daki Sina operasyonunun tasarımcılarından biriydi. Mossad hayal kırıklığına uğramış ve onda motivasyon diye bir şey kalmamıştı. Mısırlıların 4 füzeyi test ettiklerini duyurmasının üzerinden geçen 9 ay içinde İsrailliler Mısır'ın füze programı hakkında çok az ama değerli bilgi elde etti. Elbette Mossad ve Aman biriminin Mısır'ın füze programına karşı yaptığı eylemlerde başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu bağlamda gerek Hariel'in medyadaki eylemleriyle gerekse Gilda Mayer'in Knesset'teki ateşli konuşmalarıyla Almanya üzerindeki baskı kurmak da sonuç vermedi. Eşkol'un sert mektupları ve Almanya şansölyesi Konrad Adenauer'ın Alman bilim adamlarının Mısır'dan geri gönderilmesi için derhal harekete geçmesi yönündeki talepleri de başarısızlıkla sonuçlandı. İsrail diplomatların rejimin Dışişleri Bakanlığı'na sundukları raporlarda öne sürdüğü hipotez, Küba füze krizi sonrası dönemde Alman liderlerin Soğuk Savaş'ın yönetimi de dahil olmak üzere daha önemli konularla meşgul olduğu yönündeydi. Amit Mossad'ı yeniden inşa etti. Buna göre Amit'in elit ve profesyonel güçleri Mossad'a getirildi. Amit, Mossad karargahına varır varmaz tüm ilgisiz işlerin durdurulmasını emretti. Nazilerin aranması ve öldürülmesi için ayrılan ödenekleri azalttı. Amit, taktiksel bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu ve Mossad'ın Mısır'ın füze sorununa yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini biliyordu. Bu nedenle ilk emri Mısır füze projesinin nereye gittiğini bulmak için taktikleri terörden kaynaklara ve güçlere odaklamaktı. Elbette Amit, örgütün geri kalan yetkilileriyle birlikte ve gizli çevrenin dışında Alman bilim adamlarına suikast planının kendi versiyonunu hazırladı. Ve bu sırada Mossad ajanları paket gönderme ile açma arasındaki süreyi kısaltabilmek için Mısır'a patlayıcı paketler göndermenin yollarını arıyorlardı. Yöntemlerini nispeten kolay bir hedef olan Dr. Hans Eisel'e karşı denediler. 25 Eylül'de Kahire'nin seçkin mahallelerinden El Maadi Postanesi'nde bir patlama meydana geldi. Patlama, takma adı Eisel olan Dr. Karl Dubosch'a karşı gönderilen patlayıcı bir mektupla ilgiliydi. Mektup, bir posta görevlisinin elinde patlayarak onu kör etti. Bu operasyonun başarısızlığı, Amit'i suikastların çok dikkatli kullanılması gerektiğini ikna etti. Amit'e göre suikast son çare olmalı ve başarısızlığa uğramaması için dikkatli araştırmalardan sonra yapılmalıdır. Buna göre Amit, Alman bilim adamlarının suikast amacıyla vurulmasını, patlatılmasını ve zehirlenmesini emretti. Mossad Başkanı, Almanya ve Mısır'daki füze projeleriyle ilgili ofislere sızmanın artırılmasını ve tüm belgelerin, fotoğraflarının ve kopyaların alınmasını emretti. Bu operasyonlar son derece karmaşıktı. Bu ofisler Mısır istihbarat güçleri ve Valentinianus güçleri tarafından iyi korunuyordu ve yoğun nüfuslu Arap şehirlerinin kalbinde bulunuyordu. Bu ülkelerin casusluk konusunda çok katı yasaları vardı. Ancak Mossad güçleri düzenli olarak Mısır büyükelçiliklerine veya Mısır hava yollarının bina ve ofislerine baskınlar düzenliyordu. Öyle ki yalnızca Ağustos 1964'ten Aralık 1966'ya kadar Mossad güçleri Mısır hava yollarının Frankfurt'taki ofisinden en az 56 kez bilgi çalma girişiminde bulundu. Sadece 1964 yılı sonuna kadar 30 bin belgenin fotoğrafını da çektiler. Elde edilen bilgiler çok önemliydi ama yeterli değildi. Mossad'ın Mısır füze projesi içinden birini görevlendirmesi gerekirdi. Bu görev Tzomet 1 adlı bir şubeye verildi. Daha sonra Mossad'ın en önemli kolu haline gelen ve İsrail Casusluk İstihbarat Teşkilatı'nı işe almaktan sorumlu olan bir şube. Görevi bu bilgi kaynaklarını toplamak ve kullanmak olan Mossad görevlilerine tahsilat görevleri veriliyordu. Bu memurlar bir kişiyi inandığı herhangi birine veya her şeye ihanet etmeye nasıl ikna edeceğini bilen uzman psikologlardı. Arkadaşlara, aileye, örgüte ve vatana ihanet. Ancak Mısır'ın füze programına yakın kimse üzerinde çalışma yapamadılar. Arap ülkelerinden asker toplamak Mossad'ın uzun vadeli stratejik inceliği haline geldi. Elbette Tzomat şubesinin kısa vadeli bir çözüm düşünmesi gerekiyordu. Belediye Başkanı Amit, Nisan 1964'te Rafi Eytan'ı Paris'e gönderdi. Paris, Tzomat operasyonu planlarının tüm Avrupa kıtasında uygulanması için İsrail'in istihbarat komutanlığının karargahıydı. Şimdiye kadar Tzomet'in bilim adamlarını Mısır'ın füze programına çekme çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu başarısızlıkların çoğu Valentin'in sıkı güvenlik gereklilikleri ve önlemlerinden kaynaklanıyordu. Valentin ile etkileşime girmek çok daha büyük bir balığın yakalanmasıyla sonuçlanabilirdi. Almanya'nın Bonn kentindeki Tzomet'in koordinatörü Avraham Ahituv'un Paris'te Rafi Eytan'a sunulan bir fikri vardı. Mısır'a silah ve bilgi satan ve Alman bilim adamlarına yakın olan gri bir kişiyi tespit etmişti. Ahito, tek bir sorun var. Bu adamın adı yüksek rütbeli bir Wehrmacht subayı, Hitler'in özel harekat komutanı ve en sevdiği kişilerden biri olan Otto Skorzeny. Rafi Eytan, şaşkınlık ve alaycılıkla sordu. O halde bu Otto'yu özümsemek mi istiyorsun? Bu çok tuhaf. Ahito dedi ki, elbette küçük bir mesele daha var. O kararlı bir Nazi ve SS üyesidir. Ahito Eytan'a şunları söyledi. 1960 yılında her yer Nazileri arama ve avlamadan sorumlu birim olan AMAL'a, Skorzeny hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamasını emretti. Bu çalışmanın amacı onu denemek veya öldürmekti. Skorzeny'nin davasının içeriğine göre kendisi 22 yaşındayken Avusturya Nazi Partisi'nin coşkulu bir üyesiydi. 1935'te Avusturya'daki SS birimlerinden birinin üyesi oldu ve kısa sürede SS özel harekat birimlerinin komutanlığına terfi etti. Skorzeny, üç büyük insana suikast düzenlemeyi planlamıştı. Churchill, Stalin ve Roosevelt. Ayrıca General Eisenhower'ı kaçırma planını da tasarladı. Bu nedenle Eisenhower 1944 Noel'ini korumalarının sıkı çemberi içinde geçirmek zorunda kaldı. En önemlisi Skorzeny, Hitler tarafından İtalyan diktatör ve Hitler'in müttefiki Benito Mussolini'yi Alman paraşütçülerden kurtarmak için başarıyla yürütülen bir operasyon olan Meşe Operasyonu'na komuta etmek üzere seçildi. İtalyan hükümeti tarafından Alplerde bir eve hapsedilen Mussolini'yi kurtarmayı başardılar. Müttefik istihbaratı Skorzeny'yi Avrupa'nın en tehlikeli adamı olarak adlandırdı. Elbette savaş suçlarından suçlu bulunmadı. Diğer suçlamalardan yeniden tutuklanan Skorzeny, mahkemedeki tüm suçlamalardan beraat etti ve ardından SS'deki eski arkadaşlarının yardımıyla kaçtı. General Franco yönetimi altında İspanya'ya sığındı ve burada hem dünyadaki faşist rejimlerle hem de Mısır'daki Alman bilim adamlarıyla karlı ekonomik ilişkiler kurdu. Skorzeny'nin Mısır'daki Alman bilim adamlarına aşinalığı ve savaş sırasında Hermann Valentin'in baş subayı olduğu gerçeği, Rafi Etyan'ı Nazi geçmişine rağmen Skorzeny'yi işe almaları gerektiğini ikna etti. Rafi Etyan, eğer onu saflarına katmak İsrail'e yardımcı olacaksa onu affetmeye değer görüşündeydi. Mossad, Skorzeny'nin eşi Kontes Elize von Finkenstein aracılığıyla iletişim kurabiliyordu. Mossad'a giriş rolünü oynadı. Mossad dosyasında Kontes hakkında şunlar yazılıyor. Aristokrat bir aileden gelen ve Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın eski ekonomi bakanı olan Hjalmar Schacht'ın yeğeni. Kendisi oldukça çekici ve enerjik, 45 yaşında bir kadın. Göreve atanan Almanya doğumlu Mossad ajanı Rafael Medan her şeye bulaşmıştı. Asalet unvanlarını satıyordu. Vatikan istihbaratıyla bağlantısı vardı ve silah satıyordu diyor. O ve kocasının liberal düşünceleri vardı. Medan çocukları yoktu ve nikahsız ya da açık evlilikleri vardı. Elize her zaman güzel ve çekici görünüyordu. Gençliğini ve canlılığını korumak için her iki yılda bir İsviçre'de ameliyat oldu ve hormon tedavisi gördü, diyordu. Temmuz 1964'ün sonunda İrlanda'nın Dublin kentinde Elize ve Medan arasında bir randevu ayarlandı. Bu görüşmede Medan kendisini İsrail Savunma Bakanlığı çalışanı olarak tanıttı ve uluslararası bir turizm ofisi kurmayı düşündüğünü söyledi. Ve şöyle dedi, Kontes'in dahil olduğu Bahamalar Kalkınma Projesi'ne katılmakla ilgileniyor. Kontes Medan'ı sevdi ve ilişkileri daha da ısındı. İş ve iş görüşmeleri bittiğinde Medan'ı malikanesinde bir partiye davet etti. Bu bazen Avrupa'nın her yerindeki bazı gece kulüplerinde varlığa yol açan bir dizi toplantının başlangıcıydı. Medan 7 Eylül gecesi Madrid'de Kontes'e şunu söyledi. Bir arkadaşı İsrail Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir konu hakkında eşiyle görüşmesini istedi. O da artık Avrupa'da bir cevap bekliyordu. Kontes Finkenstein'ı işbirliği yapmaya ikna etmek zor olmadı. Medan, Kontes'e ve aslında kocasına korkusuz bir hayat sunabilirdi. Sonuç olarak sabah Medan ve Kontes geceki partinin alkol ve dumanından hala sarhoşken Kontes mutlu bir şekilde Medan'a kocasının bu gece arkadaşıyla buluşmaya hazır olduğunu söyledi. Medan Ahito'yu Madrid'e davet etti ve o gece bir otelin lobisinde bir toplantı ayarladı. Öncelikle Kontes çok çekici bir duruşla geldi. 15 dakika sonra Canel Scornzi geldi. Medan onları Ahito'yla tanıştırdı. Medan daha sonra Kontes'i bir iş toplantısı için kenara çekerek Ahito ve Scornzi'yi yalnız bıraktı. Mossad'ın son raporu şöyle diyor. Ahito'nun operasyonu gerçekleştirme konusundaki duygusal isteksizliğini abartmak zor. Abraham çok dindar ve gözlemci bir Yahudi aileden geliyordu. Onun için bir Nazi canavarıyla tanışmak, iş gerekliliklerinin ötesinde duygusal açıdan çok şok edici bir deneyimdi. Ahito'nun 14 Eylül 1964 tarihli raporunda, Scorsese ile yaptığı görüşmeye ilişkin şöyle deniliyordu. Konuşmalarımızın çoğu İkinci Dünya Savaşı, Batı-Doğu ilişkileri ve Orta Doğu'daki durum etrafında dönüyordu. Ahito şöyle devam ediyor. Scorsese'ye İsrail İstihbarat Servisi'nde olduğumu söyledi. Scorsese onu bulmamıza şaşırmadığını söyledi. Uzun yıllar farklı ülkelerle ilişkileri olduğu ve bazılarıyla hala harika ilişkileri vardı. Kendisi de bizimle fikir alışverişinde bulunmaya hazırdı. Bu işbirliği karşılığında talepleri vardı. Gerçek adına geçerli bir Avusturya pasaportu, Başbakan Eşkol tarafından imzalanan resmi mahkemeden kalıcı dokunulmazlık kararı, isminin aranan Almanlar listesinden çıkarılması ve bir miktar para talep etti. Scorsese'nin koşulları Mossad'da ciddi çatışmalara neden oldu. Sonunda Scorsese'ye para, pasaport ve dokunulmazlık verilmesine karar verildi. Ancak adı hiçbir zaman kara listeden çıkarılmadı. Scorsese'nin ilk işi Mısır'daki bilim adamı arkadaşlarına bir mesaj göndermek oldu. Bu mesajda arkadaşlarına yeni bir Almanya inşa etmek veya 4. Reich hükümetini kurmak için eski SS ve Wehrmacht güçlerinden oluşan bir ağı yeniden canlandırdığını söyledi. Sahneyi hazırlamak için arkadaşlarına örgütünün gizlice bilgi toplaması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla bunun için Wehrmacht'taki yeminleri gereği Abdülnasır için çalışan Alman bilim adamlarının hayali Scorsese örgütüne Mısır'ın yeni Alman askeri kuvvetleri tarafından kullanılacak füze programı hakkında detaylı bilgi vermelerine ihtiyacımız var. Aynı zamanda Ahito ve Scorsese güvenlik görevlisi Herman Valentin'den bilgi almak için bir plan yapar. Valentin Mısır'ın füze programı hakkında her şeyi biliyordu. Mossad'la uğraştığını bilen deneyimli ve profesyonel Scorsese'yi işe almak yerine Ahito asla aldatma aramadığı Valentin'e karşı bir hile kullanmaya karar verdiler. Scorsese'nin rolünü iyi oynadı. Valentin'i Madrid'e çağırdı ve özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyledi. Scorsese, Valentin'i Mossad'ın ödediği lüks bir otelde karşıladı ve ona Reich'ı yeniden canlandırmak için sahte bir plan sundu. Scorsese, Valentin'i kendisini Madrid'e davet etmenin tek amacının planın sunumu olmadığını söyledi ve ondan MI6 istihbarat görevlisi olan eski bir arkadaşıyla tanışmasını istedi. Skorzeny Valentini, İngilizlerin Mısır'da olup bitenleri bilmekle ilgilendiğini söyledi ve Valentin'den bu konuda arkadaşlarına yardım etmesini istedi. Valentin şüphelendi ve sordu, İsraillilerin olaya karıştığından emin misin? Skorzeny öfkeyle şöyle dedi, seninle konuşurken ayağa kalk ve özür dile. Üstlerine böyle bir şeyi söylemeye nasıl cesaret edersin? Valentin hemen özür diledi ama ikna olmadı. Skorzeny'nin arkadaşı İngilizce bilmiyordu ama Herb Barak adında Avustralyalı bir Mossad subayıydı. Valentin toplantıyı kabul etti ancak onunla işbirliği yapmayı reddetti. Bu şekilde ikilinin görüşmesi bir yere varmadı. Skorzeny çok geçmeden bir çözüm buldu. Valentin ile bir sonraki görüşmesinde ona MI6'den arkadaşının Skorzeny'nin savaşın sonunda gönderdiği ve karargaha Valentin'i terfi ettirdiğini bildirdiği telgrafı hatırlattığını ancak telgrafın henüz ulaşamadığını söyledi. Merkez veya Valentin, Valentin'in gözleri parladı. Bu terfi sembolik olsa da onun için çok değerliydi. Valentin, Skorzeny'e çok teşekkür etti ve Skorzeny'nin MI6'deki arkadaşlarıyla çalışacağını söz verdi. Skorzeny daha sonra Mısır'ın füze programında yer alan diğer eski Wehrmacht subaylarını Madrid'e davet etti. Skorzeny'nin evindeki pahalı partilerine katıldılar ancak İsrail'in yiyecek ve içecek parasını ödeyeceğini ve konuşmalarını gizlice kaydedeceğini düşünmüyorlardı. Skorzeny, Valentin ve Madrid'e gelen diğer bilim adamların sağladığı bilgiler, Mossad'ın Mısır'ın füze programı hakkındaki şüphelerinin çoğunu giderdi. Bu bilginin yardımıyla Meir Amit, Mısır'ın füze projesini aynı anda birçok yöntemle içeriden yok etmeyi başardı. Bu yöntemlerden biri de birçok Alman bilimi adamına tehdit mektupları göndermekti. Bu mektuplar çok akıllıcaydı ve Valentin'in sağladığı üst düzey bilgilere dayanıyordu. 9 Aralık sabahı Savunma Bakanı Shimon Peres ve Rafi Maden, Mossad'ın Skorzeny, Valentin ve Madrid'e gelen bilim adamlarından alınan bilgilere dayanarak hazırladığı bir dizi İngilizce belgenin bulunduğu şifreli bir çantayla Batı Almanya'nın üst düzey liderlerinden eski Almanya Savunma Bakanı Franz Josef Strauss'u ziyaret ettiler. İsrail'in Alman hükümetinden ülkenin havacılık endüstrisi uzmanlarının Mısır'a gitmesinin engellenmesi yönündeki talebi Alman Savunma Bakanı tarafından da kabul edildi ve Alman uzmanların Mısır'a seyahat etmekten çekilmesiyle bu ülkenin füze projesi fiilen tıkandı. Mısır projesine son darbe Alman havacılık endüstrisi temsilcilerinin Alman bilim adamlarını memleketlerine dönmeye ikna etmek için Mısır'a gitmesi oldu ve bu senaryoda gerçekleşti. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Siyonist rejimin 60'lı yıllardaki terör eylemlerini ele alacağız. Dinlediğiniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak "Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin" derse, Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur: "Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım." Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor: "Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır." İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Bela'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor: "İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin." Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi: "Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa Öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.